Ayrım 4.
Haberi alır almaz eve koştu Artem. Bahçede karşılaştı Pavka'yla ve oğlanı omuzlarından yakalayarak ısrarlı bir sesle sordu. Kızılların dağıtmış olduğu silahlardan getirmiş miydin eve? Elinden silahını kaptığı o küçük çocukla aralarında geçenleri söylemek istemezdi Pavka. Ama abine yalan atmak hoşuna gitmedi ve iftira etti. Hemen hangara yöneldiler. Kirişlerin altından gizli tüfeği çıkardı Artem. Namlu dibiyle süngüyü alıp tüfeğin dipçiğini bir vuruşla parçaladıktan sonra kalıntıları ilerideki boş bir tarlaya fırlattı. Süngüyle namlu dibini de avludaki helanın kuburuna salladı. Artık küçük bir çocuk değilsin Pavka. Silah saklamanın şakaya gelmediğini anlaman gerek. Son derece ciddi olarak söylüyorum. Hiçbir şey getirmeyeceksin eve. Canıma susamadım ben ve beni kandırabileceğini de aklından çıkar. Unutma ki eğer bizim evde bir şey bulacak olurlarsa seni değil beni kurşuna dizerler. Pavka söz verdi. Tam avludan geçip de sokağa çıkmak üzereydi ki Lehtiskilerin konağı önünde körüklü bir arabanın durduğunu gördü. Avukatla karısı indiler arabadan. Onları da çocukları Nelly ile Victor izledi. Küçük kuşlar yuvaya dönüyor işte diye mırıldandı Artem hınçla. Yahudi bayramı başlıyor demek. Pavka farkına varmadan dev yapılı montörle sıkı bir dostluk kurmuş bulunuyordu. Aşağı yukarı bir aydan beri elektrik santralinde birlikte çalışmaktaydılar. Ateşçi yardımcılığını gösteriyordu Çukray. Onu yetiştiriyordu sözün kısası. Becerikliliği sayesinde denizcinin sonsuz sevgisini ve sempatisini kazanmıştı Pavka. Çukray gittikçe daha sık gelmeye başlamıştı Artemlere. Tatil günlerinin hemen tamamını onların evinde geçiriyordu. Bu rahat ve akıllı uslu denizci, kendisine yaşam ve yoksulluk hakkında anlatılan bütün öyküleri sabırla dinliyor, Pavka'nın afacanlıklarından dehşete kapılan annesinin bitip tükenmek bilmez yakınmalarına karşı da daima yatıştırıcı bir tavır takınıyordu. Cesaret veriyordu Maria'ya. Günlerden bir gün fabrikanın avlusundaki odun yığınlarının ortasında durdurdu Pavka'yı Çukray ve gülümseyerek ''Biliyor musun?'' dedi. ''Annen en çok senin kavgacılığından şikayetçi. Horoz gibi dövüşken diyor senin için.'' Bir an durduktan sonra gene gülerek devam etti. ''Kavga kötü bir şey sayılmaz yavrum. Hatta zaman zaman dövüşmek gereklidir de. Yalnız kime karşı ve niçin dövüştüğünü bilmen koşuluyla.'' Adamın kendisiyle alay mı ettiğini yoksa ciddi mi konuştuğunu kavrayamamış olan Pavka homurdandı. Kavgacı olduğum doğru ama ben hiçbir zaman gelişi güzel dövüşmem. Namusumla dövüşürüm hep. İster misin sana kuralıyla dövüşmeyi öğreteyim? Bu damdan düşer gibi gelen soru karşısında afallayan Pavka denizciye şaşkın gözlerle baktı. Kuralıyla mı? Nasıl o? Şimdi görürsün. Ve Pavka yaşamında ilk kez olarak bir İngiliz boksu dersinden geçti. Bu yeni bilimi kazanmak ona pahalıya mal oldu ama kısa zamanda da hayranlık verici bir ustalığa erişecekti. Çukray'ın ağır yumruğunu yiyip yerlerde yuvarlanmaya aldırış etmeyerek sabırlı ve dikkatli bir çalışmaya girişmişti. Sıcak bir yaz günüydü. Klimkalardan henüz gelmiş olan Pavka evin içinde amaçsız dolanıp duruyordu. Çok geçmeden de sevgili sığınağına yöneldi, komşu bahçenin bir köşesinde kiraz ağaçlarının arasında unutulup kalmış bir kulübe yıkıntısının damıydı bu. Dalların içinden bir sincap gibi kayarak dama tırmandı ve boylu boyunca serildi güneşin alnına. Bir an sonra da bir merak kaplamıştı içini, kulübenin kenarına sarılarak eğildi ve büyük avludaki körüklü arabayı gördü. Avukatın evinde kalmakta olan Alman temelinin emir erini de gördü çok geçmeden. Subayın üniformasını fırçalamaktaydı adam. Küçük ve pis bıyıklı o bodur subayı anımsadı Pavka. Sonra da subayın kaldığı odanın parka baktığını hatırladı. Şu penceresi açık duran ve gizlendiği yerden rahatça içini seyredebildiği odaydı bu. Vay canına diye mırıldandı. Teğmen Hazretleri emir erini bir yere gönderdi. Gerçekten de Teğmen bir mektup uzatmıştı askere ve emir eri derhal ağıra doğru yönelmişti. Gözlemeye devam etti Pavka. Şimdi de Teğmen gidiyordu işte. Teğmen tam o sırada parkın koruluğundan çıkmakta olan Lili Netiski'ye doğru ilerledi. Kızın koluna girdi ve bir gezinti teklif etmiş olmalı ki parmaklığı itip uzaklaştılar. Pavka güneşe serilip şöyle bir güzel uyumaya niyetlenmişti ama sırası değildi bunun artık. Açık pencereden yana baktı. Alman'ın odası gözlerinin önünde serili duruyordu. Kayışlar vardı masanın üzerinde. Ne işe yarar bu kayış? Sonra bakalım bunlar gerçekten kayış mıydı? Bir de gene masanın üzerinde pırıl pırıl bir şey. Küçük bir şey parlamaktaydı. Ne olabilirdi acaba? Merakına yenildi Pavka ve kendini koyuverdiği gibi bir kayışta indi kirazdan, yaklaşıp baktı. Masanın üzerinde nefis bir deri kılıf içinde harika bir 12'lik revolver duruyordu. Kendi kendisiyle cenkleşti birkaç saniye ve birden karar verip deva bulmaz bir yüzsüzlükle eğildi, çekti kılıfı, tabancayı çıkarıp aldı. İşte parktaydı gene, yüzüstü sürünmeye koyuldu, kirazın gövdesi derken yıkık kulübe. Döndü, ortalıkta çıt yok, emir erinin arabacıyla konuştuğu görülüyordu uzaktan. Pavka fırladı. Annesi mutfakta yemek hazırlamaktaydı. Kadının dalgınlığını fırsat bilen Pavka eski bir çaput parçasını cebine sokup sessizce sıvıştı. Ormanın kıyısındaki eski tuğla fabrikasının yıkıntılarına doğru koşuyordu. Ayakları yere değmiyordu sanki ve rüzgar kulaklarında ıslık çalar gibiydi. Büyük bozkır otlarının istilasına uğramıştı molozlar. Yalnızca üç arkadaş gelirlerdi buraya ve köşe bucak her yeri bilirlerdi. Pavka etrafa dikkatli bir göz attı, kimsecikler yoktu. Çam yapraklarının tembel çıtırtısı kaplamıştı ortalığı. Büyük çevrintiler halinde kaldırıp döndürüyordu toz yığınlarını rüzgar. Önündeki gedikten isli bir fırının içine sızdı Pavka, oradaki tuğlaların arkasına saklayacaktı revolveri. Bacakları hafifçe titriyor, içine bir endişe çekiyordu yavaş yavaş. Ne olacaktı bu serüvenin sonu? Evde de fazla görünmemek için vaktinden önce gitti santrale. Çalışmaya koyuldu ama aslında bir tek düşünce vardı kafasını kemiren. Lentiskin'in evinde şimdi neler olup bitiyordu acaba? Saat 11'i vurduğunda Çukray daldı birden içeriye. Pavka'yı yakalayıp avlunun bir köşesine çekti. İkindi üstü sizin evde arama yapmışlar. Neden? Pavka titredi. Arama mı? Ne araması? Arama evet ama bir şey bulamamışlar. Ne aramış olabilirler biliyor musun? Biliyordu tabii Pavka ama söylemeye cesaret edemedi. Korkudan titreyerek yoksa Artem'i tutukladılar mı diye sordu yalnızca. Kimse tutuklanmadı. Evin altını üstüne getirmişler o kadar. Bu sözler onu yatıştırmıştı ama rahatlatmamıştı. Sessiz birkaç dakika geçti. Her ikisi de kendi düşüncelerine dalıp gittiler. Aramanın nedenini bilen Pavka yaptığı işin sonuçlarını hesaplayarak ürkmekteydi. Çukray ise gerçekten nedenini bilmediğinden aramanın kendisiyle ilgili olabileceğini tasarlayarak endişeleniyordu. Şeytan bilir ne düşündüklerini, anormal bir şeyler fark etmiş olsalar gerek. Artem'in hiçbir şeyden haberi yok ve herifler gelip dosdoğru onun evine dalıyorlar. Bundan böyle daha tedbirli davranmalıyım. Ve her ikisi de sessizce işlerinin başına döndüler. Lentiskilerin konağında tam bir şenlik olmuştu. Hırsızlığın farkına varır varmaz Teğmen o alışılmış kibarlığından birdenbire sıyrılıp emir eline vurmuştu insafsızca. Darbenin etkisiyle sendeleyen asker hemen doğrulmuş ve elleri hazır olduğu duruşunda gözlerini kırpıştırarak ama yediği dayağı sanki suçlu kendisiymişçesine boyun eğerek beklemişti. Kendisinden bilgi ve belki de hesap sorulmak üzere derhal çağrılan avukat durumu öğrenince şaşkınlığa kapılıp özür dilemeye koyuldu. Böyle bir kepazeliğin üstelik de kendi evinde cereyan etmesi bayağı ürkütmüştü onu. Allah'tan ki bu gürültülü sahnede hazır bulunan oğlu Viktor Lentiski imdadına yetişti. Bana sorarsanız dedi ama benimki kesin bir fikir değil. Sadece varsayım. Bana sorarsanız bu hırsızlığı komşular yapmış olabilir. Özellikle de Pavel Korçagin denilen o holigan. Bunun üzerine derhal bir manga asker yollanmış devi arama yapmaya. Aramadan hiçbir sonuç çıkmadı ve Pavka demek ki dedi kendi kendine tehlikeyi göze alıp da iyi bir iş yaptın mı ille de zarar görmezsin. Pencereyi açıp dirseklerini dayamıştı Tonya. Canı sıkılıyordu. Gözlerinin önünde uzanan evin bahçesine baktı bir süre. Bütün bir yıl boyunca baba evinden ayrı kalmıştı. Ama bir türlü inanamıyordu buna. Her şey olduğu gibi kalmıştı bahçede. Özene bezene budanmış ahududular, annesinin en sevdiği çiçeklerle süslü, temiz ve düzenli patikalar hep bir yıl önceki gibiydi. Emektar bahçıvanın hünerli elinin izlerini taşıyordu bütün bahçe. Ama bu manzaranın düzgünlüğünü ve temizliği bile sinirlendiriyordu Tonya'yı. Yarım bıraktığı bir romanı alıp bahçeye çıktı. Yağlı boya küçük bahçe kapısını geçip gölcüklere doğru yöneldi. Bir yanı ormanla kaplı, öteki yanında söğütlerle süslü yol dümdüz uzanmaktaydı önünde. İlerideki eski bir taş ocağına gitmek niyetindeydi Tonya. Tam o sırada söğütlerin arasından gördüğü bir olta kamışı çekti dikkatini. Eğilip dalları aralayarak baktı ve kavruk yüzlü bir küçük oğlan gördü. Ayakları çıplaktı çocuğun. Pantolonunu da dizlerine kadar kıvırmıştı. İyice dalmıştı. Öyle ki Tonya'nın ısrarla kendisine baktığını fark etmedi bile. ''Hey, burada balık var demek.'' Öfkeyle döndü Pavka. Hiç tanımadığı bir genç kızın eğilmiş bakmakta olduğunu gördü. Mavi yakalı beyaz bir gemici gömleği vardı kızın sırtında. Parlak, gri bir etiklik giymişti. Kalın çizgili çoraplar görülüyordu ayak bileklerini örten. İnce bir mendille tutturmuştu kestane rengi güzel saçlarını. Belli belirsiz titredi olta ve durgun suda halkalar belirdi gittikçe genişleyen. Kızın narin sesi yükseldi dalların arasından. ''Balık var, görmüyor musunuz?'' ısırdı bile oltayı. Birden şaşkınlığa kapılan Pavka, dört bir yana sıçrayan çamurların arasında muzaffer bir tavırla çekti oltasını. Ama bir de baktı ki, omuzsuzca kıvrılıp bükülen yemlik solucandan başka bir şey yok iğnenin ucunda. ''Balığın içine sıçıldı işte.'' dedi kendi kendine öfkeyle. Bu kıza nereden çıkıp geldi başıma? Şaşkınlığını gizlemek için de gücünün yettiği kadar uzağa fırlattı oltayı. İki nilüferin arasına, yani en atılmaması gereken yere, çünkü oradaki köklere takılabilirdi. Pavka iş işten geçtikten sonra durumunun farkına vardı ve kıza bakmaya cesaret edemeyerek homurdandı dişlerinin arasından. Ciyak ciyak bağırırsanız kaçar tabii balık. Alaycı bir yanıt indi dalların arasından bir kamçı gibi. Çoktan kaçmıştı balık. Sizi görünce ürkmüş olmalı. Hem sonra güpegündüz balık mı avlanır kuzum? Acemi avcı siz de. Pavka elinden geldiğince kibar davranmaya kararlıydı. Ama bu son sözler biraz fazla ağır geldi ona. Öfkelendiğini iyice belli eder biçimde kasketini alnına yıktı. Ve gene de en az kırıcı sözcükleri seçmeye gayret ederek homurdandı. Şuradan bir an önce soğulup gitseniz daha iyi olmaz mıydı acaba küçük hanım? Müzik bir göz kırpmasıyla yanıt verdi kız. Yoksa sizi rahatsız mı ediyorum? Barışalım diyen bir yalkılanma vardı kızın sesinde. Öyle ki en seçme küfürleri sıralamaya hazırlanan Pavka çaresiz kaldı. Bakabildiğiniz kadar bakın canınız çekiyorsa. Yer herkesin yeri. Ne karışırım ben? Nilüferlerin arasında dalgalanıp duran oltaya endişeyle bir göz attı. İğne belli ki takılmıştı bir köke. Kurtarmanın olanağı yok diye düşündü. Orospu, bir güzel dalga geçer şimdi benimle. Bir an önce defolup gitse bari. Dalga geçmek niyetinde falan değildi oysa Tonya. Kızın sudaki yankısı Pavka'ya kadar uzanmaktaydı. Arada bir kendisine kaçamak bakışlar atarak bir daha üstünde sallandığını gördü. Bir yandan da elindeki kitabı okuyordu. Yavaş yavaş oltasını kurtarmaya girişti Pavka. Alaylı bir bakış parladı sudaki kızın gözlerinde. İki genç delikanlı sökün etti o arada. İki liseli, depo şefi Sukarko'nun 17 yaşındaki oğluyla, derisi kızıl lekelerle örtülü olduğu için Allı Şurka diye isim takılmış, soğuk benizli tembelin biri şık ve kadınsı Viktor Lentiski. Güzel bir olta vardı Şurka'nın elinde. Bir sigara yakarak Viktor'a doğru eğildi ve göz kırptı. ''Baldan daha tatlı bir kız diyorum sana azizim. Bir eşini bulamazsın burada. Alabildiğine romantik bir insan.'' Aslında Kiev'de okuyor. Tatilini geçirmek için gelmiş buraya. Babası orman müdürü. Liz'in arkadaşı kız. Yani kardeşimin. Bir aşk mektubu döktürdüm kendisine. Hani anlarsın ya. Deli gibi seviyorum sizi. Ve ürpererekten yanıtınızı bekliyorum cinsinden. Bir de Nasso'nun bir şiirini kattım araya ki. Deme gitsin. Peki sonuç ne oldu yani? Sonuç? Şimdilik nazlanıyor güzelim. Maniyer yapıyor. Kağıdına yazık diyor bana. Ama bilirsin başlangıçta hepsi böyledir. Bana güven azizim. Eski kulağı kesiklerdenimdir aşk konusunda. Ne var ki vakit kaybetmek istemiyorum onunla. Kur yapmak, yalvarıp yaparmak hoşuma gitmiyor. Gece bastı mı aşağı mahalleyi dolanmak çok daha iyi. 3 rubleye karılar ki azizim dudaklarını yalarsın. Cilvesi var, nazı yok üstelik. Valka Tiknola bir olup aklımıza esti mi gidiyoruz. Küçümseyerek dudak bükmüştü Viktor. Demek böyle pisliklerle uğraşıyorsun Şura. Şura sigarasını fırlatıp alaycı bir sesle, beyefendi tiksindiler mi yoksa dedi, sanki sizin neyle uğraştığınızı bilmiyormuşuz gibi. Arkadaşının sözünü kesti Victor. Anlaştık mı şimdi? Tanıştırıyorsun kızı. Hazır oradayken hızlanalım biraz. Tonya'ya doğru ilerlediler. Sukarko ağdalı bir selamla "Günaydın küçük hanım" dedi. "Nasılsınız Tumanova?" "Balık avlanmaya niyetlisiniz herhalde." "Yo, bakıyorum yalnızca. Arkadaşım Victor Lentiski'yi tanıştırayım size" diye devam etti züppe delikanlı. Victor utangaç ve şaşkın elini uzatmıştı kıza. Toka ettiler. "Niçin avlanmıyorsunuz?" "Oltamı getirmedim. Derhal gidip getireyim oltanızı. Ben dönünceye kadar da benimkini kullanırsınız" dedi Şura. Kızı arkadaşıyla baş başa bırakmak için bir fırsat yakalamıştı ve hoşnuttu. Ama Tonya "Zahmet etmeyin boşuna" dedi ve eliyle Pavka'yı göstererek ekledi. "Burada zaten bir balıkçı var, onu rahatsız etmeyelim." "Rahatsız etmek mi dediniz? Kimi? Şu veledi mi? Hemen şimdi yollarım ben onu evine." Ve Tonya'nın kendisine engel olmasına vakit kalmadan atlayıp gölün kıyısına indi. "Derhal topla bakalım pılını pırtını, yaylan, çabuk ol hadi." Pavka'nın kendisini hiç işitmemiş gibi devam ettiğini görünce sesini yükseltmişti. "Hey, ne bekliyorsun be? Yaylan dedik sana." Hayra elame sayılmayacak bir bakışla dönüp baktı Pavka. "Yavaş gel bakalım" dedi. "Ne bağırıyorsun öyle?" Ötekinin söz dinleyecek hali yoktu. Azmıştı. "Ne?" diye haykırdı. "Bir de itiraz ediyorsun öyle mi? Hergele seni. Defol buradan. Hemen defol." Bir yandan da ayağının ucuyla vurup yem kutusunu suya yuvarlamıştı. "Sukarko, utanmıyor musunuz siz?" diye haykırdı Tonya. Pavka doğrulmuştu. Artem'in şefi olan depo müdürünün oğluydu karşısındaki ve içinden gelen sese uyup da oğlanın lekeli suratını darmadağın etse bunun hesabının abisinden sorulacağını bilmiyor değildi. Onun için tutuyordu kendini. Ama Pavka'nın öfkelendiğini gören liseli hiç vakit kaybetmeden üstüne yürüdü ve elleriyle suya doğru itti onu. Güçlükle koruyabildi dengesini Pavka. Tepesi atmıştı. "Ya demek öyle" dedi. "Al sana öyleyse." Ve oğlanın suratının ortasına bir yumruk indirdiği gibi toparlanmasına meydan vermeden ceketinden yakalayıp göle doğru sürükledi, attı suya. Çamurlu sular içinde ve hınçla gölden fırlayan Şura yeniden saldırdı ama Pavka artık kararını vermişti. Çukray'dan aldığı dersleri anımsadı bir anda. Ağırlığı sol bacağının üzerine verecek ve sağ bacağını hafifçe büküp geleceksin. Ve yumruğunu yalnızca kolunla değil, bütün vücudunla aşağıdan yukarıya çenesinin altına doğru savuracaksın. Birbirine çarpan dişlerin gıcırtısı işitildi önce. Sonra da ip incecik bir haykırış yükseldi ve Sukarko kolları havada daireler çizerek yeniden suya gömüldü. Tonya'nın deli gibi gülüşüyle çınlamaktaydı kıyı. "Bravo, bravo, harika bir şey bu." Alkışlamaya koyulmuştu Pavka'yı ama o oltasını toplayıp takılmış iğneyi sert bir hareketle çektikten sonra arkasına bile bakmadan rahatça uzaklaştı. "Pavka Korçakin bu, hergelenin biri işte" dedi Victor genç kıza. Pavka bunu işitti ama aldırmadı. Endişe verici bir söylenti dolaşıyordu şehirde. Demir yolu işçileri grev yapacaktı. Komşu kavşaktaki depo işçileri bu yolda ilk adımı atmışlardı bile. Kızılların bildirilerini taşımaktan sanık iki makinist Almanlar tarafından tutuklanmıştı. Öte yandan da tarla işçileri arasında yer yer isyanlar patlak veriyordu. Köylüler böylece ardı arkası kesilmeyen el koymaları ve büyük toprak ağlarının dönüşünü kendi usullerince yanıtlamış oluyorlardı. Kazak muhafızlarının kırbaçları okşadı gene uzun uzun mujiklerin sırtını. Vilayet sınırları içinde partizanlardan kurulu 10 kadar birlik vardı ve sayıları her gün biraz daha kabaran bu birlikler kısmen Bolşevikler tarafından örgütlendirilmekteydi. Çukray boş geçirmemişti vaktini. Atamanlar hiç beklenmedik bir anda Gartelgrafçısı Ponomarenko'yu tutukladılar. İnsafsızca dövdüler adamı komutanın odasında. O da acıya dayanamayıp sonunda grev propagandasının Roman Siderenko tarafından yürütüldüğünü söyledi. Artem'in arkadaşlarındandı Roman. Siderenko, marangoz tezgahının arkasında çalışmaktaydı. İki Almanla bir hetmanetes, bir çıkıp geldi aniden ve tek söz söylemeden kırbacıyla Roman'ın suratına vurdu. Sonra da yüzünü büsbütün buruşturan pis bir gülüşle marangozu kolundan yakalayıp "Yürü bakalım köpek" dedi. "Halledilecek bir meselemiz var. Grev propagandası nasıl yapılırmış öğreteceğim sana." Artem'in dev vücudunu görür görmez elini tabancasının kılıfına götürüp içgüdüyle gerilmişti kazak. Dişleri gıcırdıyordu Artem'in. "Arkadaşıma nasıl vurursun?" Namussuz. Kısa bacaklı Alman askeri tüfeğini derhal Artem'e doğrultmuştu bu arada. Tetiği çekmeye hazır, geri diye havladı olanca gücüyle. Ve bu piç Alman karşısında dev yapılı işçi güçsüz kalıyor, arkadaşının yardımına koşamıyordu. İkisini birden alıp götürdüler tabii. Artem'i bir saat sonra serbest bıraktılar ama Roman'ı koyu vermediler, mahzene kapattılar. 10 dakika sonra da bütün işçiler atölyeleri boşaltmışlardı. Çok geçmeden onlara makasçılar da katıldı. Son haddini bulmuştu öfkeleri. Kimin tarafından kaleme alındığı bilinmeyen bir dilekçeye imza toplayarak Sidorenko'nun derhal serbest bırakılmasını talep etmişlerdi. Hele bir hetmanes ardında bir avuç atlı kazakla 4 nala gelip kalabalığı tutuklama ve hatta yaylım ateşi açmakla tehdit ederek dağıtmak isteyince hiddetleri büsbütün arttı ve ortalığı kaplayan öfkeli uğultu karşısında kazaklar geri çekilmek zorunda kaldılar. Ama bütün bunlar olup biterken Garın askeri komutanı tarafından çağrılmış olan Alman askerleriyle tıklım tıklım dolu kamyonlar hızla istasyona doğru ilerlemekteydi. Kalabalık ancak o zaman dağıldı. Ama işçiler atölyelere değil, evlerine gittiler. Grev tam olmuştu. Gece bekçisi bile katılmıştı greve. Meyve vermeye başlıyordu Çukray'ın emekleri. Çepetovka demiryolu tesislerindeki ilk büyük gövde gösterisiydi bu. Dipnot 1, Hetmanetes, bir hetmana bağlı kazak. Garın peronuna ağır bir mitralyoz yerleştirdi Almanlar. Kulakları tetikte bir av köpeği gibi duruyordu orada mitralyoz. Tutuklamalar bütün gece boyunca sürdü. Bu arada Artem de tutuklular arasındaydı. Çukray ihtiyatlı davranıp dışarıda gecelediği için arkadaşlarının başına çöken belaya uğramaktan kurtulmuştu. Askeri otoriteler büyük bir hangara yığmış oldukları tutuklulara derhal işe başlamakla harp divanına sevk edilmek arasında bir tercih yapmalarını söylediler. Çünkü grev bütün bölgeyi kaplamış durumdaydı. Bir tek tren olsun hareket etmemişti 24 saattir. Oysa Çepetovka'nın 120 kilometre ötesinde Almanlarla partizanlar arasında kanlı bir savaş cereyan etmekteydi. Tren yoluyla birlikte bütün köprüleri havaya uçurmuştu partizanlar. Gerçi geceleyin bir Alman artçı birliği gelmişti ama makinist yardımcısı ve ateşçi işlerini bırakıp kaçmış olduklarından yola devam etmeleri olanaksızdı. Oysa askerleri her ne pahasına olursa olsun cepheye taşımak gerekiyordu. Kaldı ki geride her an gelmesi beklenen ve yedek kuvvet getiren 2 katar daha vardı. Askeri komutan yardımcısı kısa bir emirname okudu. Korçagin, Politovski, Burujak. Treni sevk etmeye memur ekip sizsiniz. Derhal kurşuna dizileceksiniz reddettiğiniz takdirde. Görevi kabul ediyor musunuz? İşçiler kederle baş eğdiler. İster istemez razı olmuşlardı.